Ayrım 4.
Bir süre sonra Gülsarı eğere de kolonlara da iyice alıştı. Üzerindeki ağırlığı hissetmez oldu. Sahibi sırtına bindiği zaman koşmak, kuş gibi uçmak istiyordu ama Tanabay, taypalma yorganın o güzel gidişini bozmamak için dizginleri çekip onu yavaşlatıyordu. Sarı yorgayı binicisini hiç sarsmadan fırlatılan ok gibi dümdüz giderken görenler ona hayran kalıyor ve kenara çekilip seyrediyorlardı. Aşk olsun diyorlardı. Üstüne su dolu bir kap koysan damlasını bile dökmeden götürür. Eski yılkıcı İhtiyar Turgay Gülsarı'yı böyle görünce Tanabay'a teşekkür etmişti. Sağ olasın Tanabay, soyun sopun dert görmesin. Çok iyi yetiştirmişsin Gülsarı'yı. Bak görürsün, asıl bundan sonra parlayacak onun yıldızı demişti. Kırık dökük arabanın tekerlekleri eski bozuk yolda ağır ağır tıngır mıngır dönüyordu. Ara sıra at adım atacak gücü kalmadığı için olduğu yerde durunca tekerlek gıcırtısı, o tıngır mıngır sesleri de kesiliyordu. At durunca ve tekerlek sesleri kesilince bu defa hayvan kendi yürek atışlarını duyuyordu. Tum top tum top diye atıyordu yüreği. Yaşlı Tanabay Gülsarı'nın biraz soluklanmasını, dinlenmesini bekliyor, sonra yine dizginlere yapışıyordu. Hadi Gülsarı yürü yavrum, çok geç oldu diyordu. Böyle dura kalka 1,5 saat kadar gittiler. Sarı yorga son bir kez daha durdu ve bir daha adımını atamadı. Öylesine bitikti. Tanabay telaşlanıp atın bir o yanına bir bu yanına geçti, yalvardı. Ne oldu Gülsarı sana? Bak hava iyice kararıyor. Ama artık at onu anlamıyordu. Kendi başı kendine ağır geldiği için boynunu aşağı doğru eğmiş, bacakları titriyor ve güçlükle durabiliyordu ayakta. Ama hala arabaya koşuluydu. Yürek atışları da kulaklarındaydı. Tıp tıp tıp. Bağışla beni Gülsarı, bağışla dedi Tanabay. Benim de aklım başımda değil. Daha önce düşünmeliydim. Sen bu haldeyken arabanın ne önemi var? Lanet olsun arabaya, koşumlara, her şeye lanet. Yeter ki sen sağ salim eve ulaştırayım. Gocuğunu çıkardı, tartma kayışlarını çözdü, hamutu da atın başından usulca çıkarıp koşumları arabanın içine attı. İşte yapmamız gereken buydu dedi ve gocuğunu tekrar giydi. Hamutsuz, koşumsuz kalan cılız gövdesine göre kafası kocamandı ve soğuk karanlık bozkırın ortasında bir hayal gibi duruyordu. Vah Gülsarım vah, ne hale gelmişsin. Turgay merhum seni böyle görse mezarından doğrulup kalkardı dedi. Tanabay atın dizginini eline aldı. Yola koyulup yavaş yavaş yürüdüler. Yaşlı bir at ve yaşlı bir adam. Arkalarında terk edilmiş kırık dökük bir araba, önlerinde batı taraflarında karayolun üzerine inen, sönmeye kararmaya başlamış bir kızıllık vardı. Karanlık, dağların üzerine kanadını düşürmeye, onların ve sonra bozkırın üzerine geceyi sermeye başlamıştı. Tanabay yürürken sarı yorga ile ilgili uzak geçmişi, olayları, arkadaşlarını bir bir hatırlıyordu. Hepimiz böyleyiz işte diye düşünüyordu. Birbirimizden pek farkımız yok. Ancak ağır hastalandığımız ya da öldüğümüz zaman hatırlıyoruz birbirimizi. O yitirdiğimizin ne iyi, ne eşsiz bir insan olduğunu, ne büyük iyilikler yaptığını ancak o son demde anlıyoruz. İşte Gülsarı da ağzı var, dili yok bir hayvan. Onu kim düşünüp hatırlayacak? Kimleri taşımadı sırtında, kimleri gururlandırmadı? Ama yaşlanıp bu hale gelince herkes unuttu onu. Şu haline bak zavallının. Ah o eski günler ah. Ne eşi bulunmaz bir yorgaydı o. Geçmişe uzanan günlerin anılarını bir bir aklına düşürmesine Tanabay'ın kendisi de pek şaştı. O güne kadar hiç düşünmemişti bunları. Demek ki düşünmemek unutmak değilmiş. Aslında Tanabay unuttuğu için değil, istemediği için düşünmüyordu geçmişini. Düşünmemeye çalışırdı o acı veren geçmişi. Ama bugün oğlunun ve gelininin o davranışlarını görüp, gelinin o acı sözlerini dinledikten sonra, karanlık yolda son demlerini yaşayan sarı yorgayı yedeğinde götürürken, geçmiş yıllarını hatırlayıverdi. Bu ağır düşünceler sanki bir ormandan ansızın çıkıp batman batman doluyordu kafasına. Yorga gittikçe yavaşlıyordu. Tanabay önden gidip dizginleri çekiyor, kolu uyuşunca dizginleri omzuna atıyordu. Sonra atı biraz dinlendirmek için durdu. Başlığı, dizginleri de çıkardı hayvanın başından. "Hadi sarı gül," dedi. "Sen önden bildiğin gibi yürü, ben de arkandan geliyorum. Korkma, seni bırakıp gitmem. Hadi yürümeye çalış." At önde, onun başlığını ve dizginini omzuna atan Tanabay arkada yürüyorlardı. Gülsarı ara sıra duruyordu. Biraz dinlenip tekrar adım atacak hale gelinceye kadar Tanabay da yanında bekliyordu. Sonra yine ağır ağır yola koyuluyorlardı. Yaşlı bir at, yaşlı bir adam. Yalnız ikisi. Tanabay bu uzun yolun üzerinde bir zamanlar Gülsarı'ya binmiş olarak ve tozu dumana katarak gittiği günleri hatırlayınca dudaklarında acı bir gülümseme belirdi. Yorganın geçtiği bu yolda gerilerinde kuyruklu yıldızın kuyruğu gibi ince uzun bir toz bulutu bırakırlardı. Bunu uzaktan görenler de Tanabay'ın Gülsarı ile o yolda gitmekte olduğunu hemen anlarlardı. Hava rüzgarlı değilse, Gülsarı'nın toynaklarından çıkan o toz izi, tepkili uçağın gerisinden çıkan gaz çizgisi gibi uzun süre havada asılı kalırdı. O zaman yakınlarda olan bir çoban elini alnına götürüp gözüne siper yapar, yola bakarak "Aa, bu Gülsarı'dır, başkası olamaz," derdi. Ve onun sırtındaki adama imrenirdi. O talihli adamın yerinde olmak isterdi. Böyle bir ata binmek bir Kırgız genci için gerçekten büyük bir mutluluk sayılırdı. Gülsarı Gülsarı olalı nice nice kolhoz başkanı görmüştü. Bunların içinde akıllı olanı da vardı, ahmak olanı da, namuslusu da vardı, kötüsü de. Ama hepsi de kolhoz başkanlıklarının ilk gününden son gününe kadar Gülsarı'ya binmişlerdi. Neredeydiler şimdi o başkanlar, başkarmalar? Sabahtan akşama kadar üzerinden inmedikleri Gülsarı'yı düşünüyor, akıllarına getiriyorlar mıydı hiç diye geçiriyordu aklından. Yaşlı at ve yaşlı adam ağır ağır yürüyerek çayın üzerindeki köprüye ulaşabildiler. Yorga orada durdu. Yere uzanıp yatmak için ayaklarını kırpmaya başladı. Ama Tanabay buna izin vermedi. Bir yatarsa bir daha kalkamazdı çünkü. "Dayan Gülsarı, kalk sakın yatma," diye dizginle kafasına hafifçe vurdu. Sonra da ona vurduğu için kendine kızdı, bağırmaya başladı. "Anlasana be hayvan, ölmek mi istiyorsun sen? Hayır, böyle ölmene izin vermem. Kalk, haydi kalk." Gülsarı dördü dört tarafa açılan ayaklarını güçlükle toplayarak doğruldu. İnliye inliye olduğu yerde durdu. Karanlık bastığı halde Tanabay atın gözlerine bakmaya korkuyordu. Gözlerine bakmadan boynunu sağrısını okşadı. Sonra kulağını göğsüne yapıştırıp yürek atışlarını dinledi. Hayvanın yüreği yosun kaplamış değirmen taşlarının dönüşü gibi dura takıla ve pek düzensiz vuruyordu. Tanabay belini büküp çaresiz hayvanın yanında öylece bekledi. Çok beklemeden beline ağrılar girmişti. Sonra uyuşan boynunu salladı, doğruldu. Kadere boyun eğmekten başka ne gelirdi elinden? Tehlikeyi göze alıp şimdi köprüyü geçecek, ana yoldan çıkıp çay kıyısında uzanan dar yola sapacaktı. Bu patika daha doğru tırmanıyordu. Ama eve ulaşmak için en kestirme yolda buydu. Gerçi dağ içinde şaşırması da mümkündü. Yine de tercih ediyordu o yolu. Evvelce buradan çok geçtiği için doğru yolu hatırlardı. Yeter ki at dayansındı. İhtiyar adam öyle düşünürken uzaktan bir motorlu aracın farları şavkıdı. Işık saçan iki göz gecenin karanlığını yırttı. Az sonra ine kalka titriye titriye yolu aydınlattı. Tanabay ve Yorga köprünün başında durup bekliyorlardı. Gerçi o aracın onlara bir yardımı olamazdı. Yine de sebebini kendisi de bilmeden bekledi orada. Bu ıssız yolda nihayet birileri göründü diye düşündü. Bu bir kamyondu. Yaklaşınca farlar gözünü kamaştırdı ve Tanabay ellerini gözlerine siper etti. Kamyonun şoför mahallinde iki kişi vardı. Bunlar yaşlı adama ve kötürüm ata hayretle baktılar. başlıksız, eğersiz ve sıska yaratık attan çok bir köpeğe benziyordu. Bir an üzerine düşen parlak ışık, yaşlı adamla yanındaki atı bembeyaz iki hayalet gibi gösterdi. Sürücünün yanında oturan ince uzun boylu ve kalpaklı delikanlı şoföre çok tuhaf dedi. Gecenin bu vaktinde burada ne işi var bu adamın? Gelirken gördüğümüz terk edilmiş araba onun olmalı dedi şoför. Sonra kamyonu durdurup başını pencereden uzatarak sordu. Hey ihtiyar ne oldu? O arabayı yolda bırakıp giden sen misin? Evet benim dedi Tanabay. Tahmin etmiştim. Terk edilmiş kırık dökük bir araba. Yanında yakınında kimseler yok. Belki koşum işe yarar diye baktık ama o da beş para etmez. Tanabay hiç sesini çıkarmadı. Şoför kamyondan indi. Nefesindeki keskin vodka kokusu Tanabay'ın burnuna kadar geliyordu. Adam az ileride durup şarıl şarıl işemeye başladı. Peki ne oldu arabaya, niye bıraktın diye sordu adam. At bitkin, çekemedi, çok yaşlı. Peki nereye gidiyorsun? Eve, Sarıgov Vadisi'ne. Sarıgov bir Kırgız aşireti, Govsarı da denir. Uf diye bir ıslık çaldı şoför. Ta oraya dağın, ormanın içine ha. Ama ben o tarafa gitmiyorum. Atla kamyonun arkasına, seni sovhozda bırakayım. Gece orada kalır, sabah evine gidersin. Sağ ol, atı bırakıp gidemem. Bu ölüyü mü? İtiver deliye gitsin. İstersen yardım edelim sana. Hadi bas git dedi Tanabay kaşlarını çatarak. Eh sen bilirsin dedi şoför alaylı alaylı gülerek. Sonra da marşa basıp yanındakine bunamış bir ihtiyar diye mırıldandı. Kamyon hareket etti. Arkada lambalar kızıl bir ışıkla köprüyü aydınlattı. Kamyon geçerken eski köprü sarsılıp gıcırdadı. Ne diye aşağıladın o ihtiyarı? Aynı şey senin başına gelse ne yapardın? Dedi sürücünün yanındaki adam. Sürücü dönemeçte direksiyonu kırarak ve esniyerek cevap verdi. Boş versene sen. Benim başıma gelmeyen kalmadı zaten. Yapması gerekeni söyledim ona. Ahı gitmiş, vahı kalmış o attan. Ne hayır gelir artık? Zaten at araba eskiden kalmış. Bugün önemli olan makinedir, tekniktir. Her yerde teknoloji geçiyor artık. Savaşta da öyleydi. Onun gibi kartların da atların da zamanı geçti artık. Pek acımasızsın, hayvansın sen dedi delikanlı. Kapa çeneni dedi sürücü. Kamyon gitti ve bulundukları yer bir an kapkaranlık oldu. Tanabay'ın gözü karanlığa alıştıktan sonra tekrar Sarıgül'ün başına geldi. Hadi Sarıgül dedi oğlum hadi gidelim. Köprüyü geçtikten sonra Tanabay atı ana yoldan patikaya çevirdi. Karanlıkta çay boyunca uzanan ve güçlükle görünen patikada ağır ağır yürüyorlardı. Dağların ardından ay başını kaldırıyor, yıldızlar soğuk gökyüzünde henüz cılız ve donuk parıltılarıyla yolu pek aydınlatmıyordu.
Onun tam olarak doğmasını bekliyorlardı. Gülsarı'nın terbiye edildiği yıl yılkılar yaylada her zamankinden fazla kaldılar. O yıl güz uzun sürdü, kışta hafif geçti. Kar yine yağıyordu ama yerde kalmıyor, hemen eriyordu. Bu yüzden ot sıkıntısı çekmediler ve hayvanlar da kışı kolay atlattı. Bahar gelince yılkılar dağa çıktılar, bozkır çiçeklenince yine düze indiler. Tanabay'ın savaştan sonra geçirdiği en güzel dönem belki o yıldı. Saçı sakalı ağardıktan sonra bir kır ata benzeyecek, yaşlılık dönemine girecekti. Genç Yorga, onun hayatına 2-3 yıl geç girmiş olsaydı, belki o yorgaya binip gezmenin keyfini süremeyecek, o erkeklik gururunun pek tatmin edemeyecekti. Altında Gülsarı gibi yorga olunca el aleme gösteriş yapmaktan da kendini alamıyordu. Böyle bir yorgaya binenin gösteriş yapmaması da biraz zordu doğrusu. Hele dağdan köye gitmek için tarlaların arasından geçerken, çalışmaya giden kadınlarla karşılaşınca, eğerin üzerinde daha da dikleşir, yüreği coşkuyla dolardı. Onun bu coşkusunu sezen Gülsarı da daha bir alımlı çalımlı yürümeye başlardı. Kuyruğunu yukarı doğru kaldırarak sallar, rüzgarda yelesi savrulur, ayakları yerden kesilir ve binicisini kuş gibi uçurmak isterdi. Pek görkemli görünürdü. Beyaz kırmızı başörtülü kadınlar yorgaya yol vermek için ekinlerin arasına kaçışır, orada dizilip onu seyrederlerdi. Büyülenmiş gibi kımıldamadan, atın geçiş hızına göre başlarını çevirerek hayran hayran bakarlardı ona. Tam hizalarına gelince seslenirlerdi.
"Hey yılkıcı, dursana biraz," der ve ardından gülüşürlerdi. "Elbet bir gün yakalarız seni," derlerdi. Gerçekten de yakaladıkları olurdu. El ele tutuşup yola dizilir, önünü keserlerdi. Ah ne güzel eğlenirlerdi. Bu şakacı kadınların alaylarına karşı gelmek ne mümkün. Tanabayı yaka paça attan indirir, iter kakarlar, patırtı gürültü arasında elinden kamçısını çekip alırlardı. "Söyle bakalım, bize ne zaman kımız getireceksin? Biz sabahtan akşama kadar tarlada iki büklüm olup çalışıyoruz. Canımız çıkıyor, sen ise yorgaya binip çalım satıyorsun," derlerdi. "Sizi yılkıcı olmaktan alıkoyan mı var? Gelin siz de yılkıcı olun bakalım. Ama o zaman kocalarınıza söyleyin, kendilerine daha başka genç kadınlar bulsunlar. Çünkü siz dağlarda soğuktan donup kalırsınız." "Ya sen öyle san bakalım," Tanabay'ı yine tartaklamaya başlarlardı. Ne denli yalvarsalar da Tanabay onların hiçbirini bindirmemişti Gülsarı'ya. Kendisinden başka kimseyi bindirmezdi. Başkaları bir yana Bibican'ı bile bir kez olsun bindirmemişti. Belki o da binmek istememiş olabilirdi. Bibican'ı görünce Tanabay'ın yüreği hoplar, birden neşesi yerine gelirdi. Onunla karşılaşınca atın dizginlerini çeker, yavaşlatırdı. O yıl Tanabay köy denetim kuruluna üye seçilmişti. Bu yüzden işi gereği sık sık köye inmek zorunda kalıyordu. Hemen her defasında o kadınla karşılaşır, göz göze gelirlerdi. Onu her görüşünde yüreği kafesinden çıkacakmış gibi heyecanlanır, neşesi yerine gelirdi. Gülsarı onun bu halini gözlerinden, sesinden, el hareketlerinden sezerdi. Kadınla karşılaşınca Tanabay, "Yavaş ol bakalım Gülsarı, yavaş ol biraz," derdi. Kadın önde, onlar hemen arkasında giderlerdi. Bazen hiç konuşmaz, bazen de fısıltı halinde konuşurlardı. Böyle zamanlarda sahibinin sesi tatlılaşır, eli yumuşardı. Bu yüzden Gülsarı sahibinin rahatladığını sezerdi. Yine bu yüzden yolda o kadına rastladıkları zaman sevinirdi. O günlerde kolhozdaki işlerin pek kötü gittiğini Gülsarı nereden bilecekti? Orada çalışanların eline hiçbir şey geçmiyordu. Denetim kurulu üyesi Tanabay Babasov, merkeze her gelişinde durmadan sorar, yönetimdekileri sıkıştırırdı. İşler niye kötü gidiyor? Ne zaman düzelecek? Güzel günler ne zaman gelecek? Halk daha ne kadar sıkıntı çekecek? Derdi. Sahibinin bu derdini, bu sıkıntıları Gülsarı nereden bilecekti? Bir yıl önce havalar kurak gitmiş, pek az ürün almışlardı. Kolhoz devlete paylarına düşenden daha fazla tahıl, daha fazla hayvan vermek zorunda kalmıştı. Çünkü kolhozun tembellikle suçlanmaması için komşu kolhozların eksiğini de kapatmak zorunda kalmışlardı. Bu böyle sürüp gidecek miydi? Kolhozcular ne zaman gün göreceklerdi? Zaman geçip gidiyordu. Savaş yılları ve zafer avuntusu gerilerde kalmış, unutulmaya başlanmıştı. Kolhozcular kendi bahçelerinde yetiştirdikleri az buçuk sebze ve kolhozdan aşırabildikleri yiyeceklerle kıt kanaat geçinebiliyorlardı. Kolhozun kasası tam takırdı. Elde edebildikleri tahılı da, eti de, sütü de devlete maliyetinin çok aşağısında bir para karşılığında vermek zorunda kalıyorlardı. Yazın hayvanlar yayılıp otluyor, olabildiği kadar besleniyor ama kış gelince açlıktan ölüyor, kırılıyorlardı. Ne ot vardı ne saman. Koyun, sığır koralarının hali de pek perişandı. Ot yem saklayacak yerleri, ağıl ambar yapacak malzemeleri bile yoktu. Bunları bulup buluşturup verebilecek kimse çıkmıyordu. Savaş yıllarında bakımsız kalan evlerinin perişan hali, yıkık dökük durumları şimdi daha da beterdi. Yarım yamalak bir ev kurabilenler ancak açık pazarda hayvanlarını, patateslerini satabilenlerdi. Ev yapmak için gerekli malzemeyi ancak onlar bulabiliyordu. Hayır yoldaşlar, bu böyle olmamalı. Böyle olmayacaktı. Büyük bir yanlışlık var bu işte. Büyük bir kusur işliyoruz, diyordu kurul üyesi Tanabay. İşlerin bu kadar kötü gitmesini aklım almıyor doğrusu. Ya biz çalışmasını bilmiyoruz ya da siz yönetmesini. Muhasebeci bir tomar kağıdı Tanabay'ın önüne sürerek cevap veriyordu. Al işte, bunlara bak da doğru olmayan, yanlış olan neymiş göster. İşte plan, işte ürettiklerimiz, işte devlete verdiklerimiz. Kasaya giren bu, çıkan bu, kalan bu. Kar kazanç yok, daha ne istiyorsun? Önce durumu öğren, sonra konuş. Yalnız sen komünistsin de biz hepimiz halk düşmanı mıyız? Söze başkaları da karışır, kavgaya varan tartışmalar başlardı. Tanabay başını iki eli arasına alır, nasıl oluyor, neden böyle oluyor diye düşünüp dalar giderdi. Onu bu kadar üzen kendisinin canla başla çalışması değildi yalnız. Canını sıkan başka durumlar da vardı. Bazı insanlara diş biliyordu. O kişiler Tanabay'ı gördükleri zaman içlerinden ya nasılmış, gördün mü işlerini hale getirdiniz der gibi kıs kıs güldüklerini, kendisiyle alay ettiklerini biliyordu. Toprak sahibiyiz, kulakız diye malımıza mülkümüze el koyarsın ha, al idare et bakalım. Sizi aç gözlüler sizi, aç gözlü it, hırsız, itten artanı yalar işte böyle. Çek cezanı, savaşta geberip gidemedin der gibiydiler. Tanabay da onlara sert sert bakıyor ve içinden cevap veriyordu. Durun hele, önünde sonunda bizim dediğimiz olacak, sizin de hakkınızdan geleceğiz diyordu. Üstelik o adamlar kendisine yabancı da değildi. Bunlardan biri ağabeyi Kulubay'dı. Sibirya'ya sürülmüş ve savaşa kadar 7 yıl orada kalmıştı. Kulubay'ın çocukları da babalarına benzemişti. Onun yolundaydılar. Tanabay'ı itten aşağı görüyor, nefret ediyorlardı. Belki onların çocukları da akrabaları Tanabay'dan nefret edecekti. Nefret etmelerinin bir sebebi vardı elbet. Aradan çok zaman geçmiş olsa da ona yaptıkları Kulubay'ın ve oğlunun yüreğini kanatmış, taş gibi oturmuştu. Kulubay'ı sen bir kulaksın diye sürdürmesi gerekir miydi? O orta halli iyi bir çiftçi değil miydi? Kulubay babasının birinci karısından, Tanabay ise daha küçük ikinci karısından doğmuştu. Ama Kırgız töresine göre bir babadan olan çocuklar bir anadan doğmuş gibi karındaş sayılırlar. Buna göre Tanabay öz kardeşine el kaldırmış, öz kardeşine kötülük etmişti. O günlerde herkes bu olayı konuşmuş, dedikodusunu yapmıştı. Bugün geriye dönüp şöyle bir bakıyordu da çok başka yargılara varıyordu. Tanabay ne yapmışsa kolhozun iyiliği için yapmıştı. Ama böyle mi yapmalıydı? Böyle yapması mı gerekirdi? Önceleri haklı olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Ama savaştan sonra zaman zaman bu olayı uzun uzun düşünürdü. Kendime de kolhoza da boş yere düşman kazanmış değil miyim derdi kendi kendine.